Ayrım 22. Sayfa 268. Bunu yapabilmesi ise, hemen belirteyim, sadece bir ideoloji sorunu olarak açıklanamayacak kadar karmaşık yapılı bir sorundur. Daha önce de değindiğim gibi belirli bir toplumsal formasyonu haklılaştıran ve benimseten hegemonik ideoloji içinde yer alan illüzyonlar ve fantaziyalar bakış açısına göre hem irrasyoneldirler hem de rasyoneldirler. Başka bir deyişle sadece birer fantaziye, birer illüzyon olarak ele alındığında irrasyonel görünseler de bu tür değerlendirmeler yetersiz kalmaktadır. Çünkü bunların irrasyonelliği salt kendilerine bağlı bir irrasyonellik değildir. İrrasyonel olan maddi kültürde büyük gelişmeler sağlayabilecek duruma gelmiş çağdaş insanın var olan toplumsal formasyonu sürdürmekle kendi ayrıcalıklı konumlarını koruyabileceklerinin bilincindeki egemen sınıfça yürütülen ekonomik, siyasal ve kültürel düzenlemeler ile bundan alıkonulmakta oluşudur. Bunda en büyük rolü insanın tinsel kültür alanında gelişmeden alıkonulması oynamaktadır. Hegemonik ideoloji bugün bu alanda artan bir rol oynamaktadır. Bu nedenle hegemonik ideolojinin içindeki bu tür fantaziyalar, illüzyonlar yansıttıkları idealler ile önemli bir iş görmektedir. Bunun için de bu fantaziyalar, bu illüzyonlar hangi toplumsal yaşam içinde üretiliyor ve tüketiliyorlarsa onlarla birlikte ele alınması gereken anlamlı realitelerdir ve irrasyonel toplumsal formasyonla sınırlı belirli bir rasyonellik taşıdıklarını göz önünde tutmak gerekmektedir. Soruna böyle bakıldığında şimdiye dek aldanım, fantazya, dış gerçekliğin kavranamaması dediğimiz olguların tek tek kişilerin yetersizliği ile açıklanabilecek olgular olmadığı da anlaşılmaktadır. Böyle bir eksik ve yanlış değerlendirme ise gündelik yaşamda insanların davranışlarında görülen irrasyonelliği, içinde yaşanılan toplumsal formasyonu eleştiri dışı tutarak birinci düzeyden ve soyut bir insanın irrasyonelliği sorunu olarak incelemeye kalkışmamıza yol açmakta, böylece sorunu anlamamızı daha da zorlaştırmaktadır. Böyle bir yanlışlığa sürüklenmemek için toplumsal ilişkilerde bu ilişkilerin yaşanmasına rehberlik eden hegemonik ideolojinin bağımlı tarafın katılmalarıyla yeniden üretilmekte olduğunu, bunu tarihin geçici bir dönemi için bir beka stratejisi olarak bu insanların da benimsediğini göz önünde tutmak gerekmektedir. Özellikle popüler kültürün tüketicisi olan örgütsüz, mekan birliğinden yoksun, yakın yıllara dek içinde yaşadıkları geleneklerinden kopmaya başlamış ve bu geleneklerin canlı tutan yaşam ortamlarının kendisi de hızla erimekte olan ve içine çekildikleri çeşitli alt kültürlerde, örneğin popüler müziği sevenler topluluğu üyesi olma kimliği edindiklerinde amorf toplumlar olarak kalan kitleler açısından önem taşıyan sorunun ayrıca incelenmesi gerekir. Notlar 1. Bu konuyu 1960'lara kadar en iyi anlayabilen sanırım Ahmet Hamdi Tanpınar olmuştur. Hiç değilse Marx öncesi modernizmin ölçülerince 1960'larda ekonominin az gelişmişlik koşulları içinde kendine göre bir sanayi kapitalizmine doğru yönelmesiyle birlikte 1960'ların ikinci yarısından sonra Sabahattin Eyüboğlu, Tahsin Yücel, Tahsin Saraç, onlardan da önceki Suat Kemal Yetkin'den daha gelişkin yorumlar yapmışlardır. 2. Nitekim roman türünü aynı dönemlerde tanıyan Rus ve Osmanlı aydınlarının romanda varabildikleri yerlerde sanayileşmeye yatkınlık farklılığı yüzünden farklı olmuştur. 3. Kentlere göç ile de ekonomik büyümenin göstergesi değildir. Ekonomik büyümeden ayrı, kırsal kesimin kapitalizmin çeşitli etkileriyle gerilemesi de bu göçün büyümenin durduğu dönemlerde de sürmesine yol açabilir. Yeni incelemeler Lenin'in 1880'lerin sonlarındaki tezini doğruluyor. Lenin 1979. 4. Şu anlamda popüler müziğin kurtarmaları Healings gibi hepimiz geleceğimiz, tarihsizleştirilmiş olduğu için kolay ve umut verici görünen kurtarmalara bağlamış bulunuyoruz. Bu yol bireysel olarak psikolojik bir rahatlama olsa bile toplum için hiç sağlıklı değildir. 5. O dönemde gazetelerin sokakta satılması yasaktı, sadece abonman yolu ile satılıyordu. 6. Le Bon, Grossmalto, Schiff'tan Hamburg ve Frankfurt 1862'de aktarıldığı yer için Walter Benjamin, Charles Baudelaire, Ali Rekpot in the Era of High Capitalism sayfa 135. 7. Belki gereksiz olacak ama buradaki çıplaklaşma kelimesi eşitsizliğe dayanan toplumun kazandırdıkları ile egemen konuma gelmiş insan ile aynı toplumun yoksun kıldığı şeyler nedeniyle bağımlı konumda kalmış insanı eşit kılacak sürecin ne olduğunu kavrayabilmek için gerekli olan çıplaklaşma nakedness anlamını taşıyor. Shakespeare bile egemen insanın kendi insan özünü bulabilmesi, kendinin dışında ikinci bir insanla iletişim kurabilmesine bağlı bir sorunudur. Bu nitelikte bir iletişim ise, yani tek yanlı olmayan iletişim ise, sürecin iki yanının olanak ve yetenekçe eşit olmasına bağlıdır. Bu nedenle egemen insanın bile insan olarak özünü bulabilmesi, türdeşi olan bir ikinci insanla çoğalabilmesi bile var olan toplum yapısının kazandırdıklarından soyunması ile başlayan bir iletişim sürecini gerektiriyor. Shakespeare'de Kral Lear çıplaklaşarak yoksul olan insan ile iletişim kurar. Fakat Shakespeare bu sürecin ardındakilerin ne olması gerektiğini anlatamadığı için sadece çıplaklaşma, reel yaşamı alt etmeye yetmez. Bu durum insansal özü bu iki çıplığa hissettirebilse bile bunu toplumsal yaşam pratiğinde realize etmeye yetmediği için çıplak insan iktidarın uzağında kalır ve var olan topluma yenik düşer. Oyun bir trajedya olarak kalır. Trajedyanın düğümü, aydınlanmanın insanın kendine olan inancını realize etmesinin kuramsal yolunu gösteren Marx'la çözülmeye başlar. 8. Son yıllarda yapılan araştırmalar orta sınıfın bu alt kesimlerinin gitgide genişlediğini, orta sınıfın üst kesimlerinde de 1940'lara kadarki yüksek öğrenim bilgileriyle managerial mevkilere gelebilmiş olanların sonunu getirecek olan kompütürlü, az sayıda sekreterli, doktoralı, uzmanlaşmış genç yöneticilere yönelme eğilimi karşısında bu eski moda, mutlu robotlarda da küçümsenemeyecek bir statü yitimi endişesinin başladığını göstermektedir. Modern teknolojiler ve iç örgütlenmeleri orta sınıfın görece yukarı kesimlerinde güvensizlik içine sürüklemekte, asıllıklarının egemen sınıfın içinde olmadığını gitgide artan bir sesle duyurmaktadır. Yüksek öğrenimin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan, yeni yazılarda nitelikli iş gücünün sorunu olduğu, yüksek öğreniminin daraltılması gerektiği söylenmektedir. 9. Bu açıdan ilginç iki örnek Baudelaire'in intihar girişimleriyle Horman Melyilş'in Ergil Maskülin Kültür'ün 1820-1930'larda örtülü sosyalizasyonunu yapan sentimental edebiyatı ile 1880'lerin herkesce görgünleşecek olan başlangıcı 1850-1870 döneminin sanayideki teknolojik ve mali örgütlenme yenilik lerine uzanır. Erginliğin açık sosyalizasyonunu yapan ve ergilliğin karşısında teslimiyetçiliği salıklayan sadomazoşistik edebiyatına karşı savunduğu sanat anlayışıdır. Bu sanat anlayışı var olan toplumun biyolojik boyutlar bile kazanan elemenileştirici yengi kültürüne tüm ve cepheden direnen biyolojik ve toplumsal anlamda evvelce direnme anlayışıdır. Bu ergillik anlayışı ile insanın cinselliğinin de artan bir tempo ile yeni bir içerikle kültürlendiğini fark etmekle kalmayan Melville, toplumsal bağımlaşma ile cinselliğin fizyolojik boyutunun sapkınlaşması arasındaki ilişkiyi de göstermiştir. Değerlendirilmesi güç bir yazar olan Melville de tıpkı 20. yüzyılın kovboy filmleri gibi kadın hiç yoktur. Sistemin yitirtmeye başladığı ergilliğini yitirmemek için insanın sisteme en genel görünümüyle ve apaçık meydan okumasını, yok olacağını bilse bile tüm güçleriyle savaşmasını öneren Melville'i bu açıdan kovboy filmlerinin dünyayı resmetme biçimiyle karıştırmamak gerekir. Keza daha çağdaş olan Superman dizileri ile de. Süpermenler'de toplumsal sistemin türevi olan ergil, maskülin kültür onaylanmakta, kovboy dizilerinde yitirilmiş ergillik için kimi zaman vakur bir ağıt söylenmekte, erkeğin yaşamda yasa yapıcı olduğu, dış dünyasını belirleyebildiği, yaşam ortamının kırsallığını sürdürebildiği bir sanayileşme öncesi toplumsal yaşam özlemi yer almakta. Sosyalist ülkelerde de Bonanza dizisinin yıldız dizisi olduğunu biliyoruz. Kimi zaman ise bu özlem bir yıkım ve yok edimi, ölüm, savunmaya varmaktadır. Melville'in direnen romanları, Pierre bunların dışındadır ve direnmenin dışındaki yolların nasıl hasta bir ölüme varacağını anlatır. İse son araştırmacılara göre örneğin Anne Douglas'ın The Feminization of the American Culture adlı çok ilginç incelemesine göre bunların ikisini de aşar. Melville'de kadına varış, yeniden ergilleşmek zorunda olan erkeğin bu işi başarmasından sonra değerini anlayabileceği bir insansal sorundur. Hatırlanan kadın sadece ana olarak kadındır, erkeklerin direnme dünyasında ise ergilleşmeye yönelmemiş hasta erkek yoktur, ailesine yıllarca bağlıdır denizciler, çocuklarını günlerce ararlar denizlerde, deliren tayfayı, Ahab oğlu sever ve bunun gibi. Kovboy filmlerinde, gangster filmlerinde ise kadın erkeğin gereksindikçe kendisi zaman ayırdığı bir kaçış vesilesidir. Uğruna dövüşülmesi bile erkeğin erkekler dünyasını değiştirmek için değil, onun içinde yer kapmak için verdiği anomik uğraşta statü kaybına uğramaması içindir. 10. Biz de yakınlarda bunun çok ilginç bir örneğini gördük. Bakınız Enis Batur'un yazı dergisinin 1978 yılı ikinci sayısında Ece Ayhan şiiri üzerine incelemesi. 11. Örneğin ileri kapitalist sanayi toplumlarındaki yabancılaşma sorununu anlatan bazı modernist sinema ürünlerinde koyu bir kötümserliğin yanı sıra bir çözüme varabilecek yorumlara yeniden yer verilmeye başlamış. Yabancılaşmanın sadece psikolojik bir sorun olmadığı fark edilmeye başlamıştır. Bazı yeni korku ve şiddet filmlerinde korku ve şiddet bireyden ve onun intemurundan değil bir mezba olarak gösterilen eşlikten çıkan oluşan bir sorun olarak anlatılmakta, filmin akışı içinde kişilerin konuşmaları ve adımları gelişmelerini sürdürürken eylemin mekanı, yaşam ortamı, aynı anda bazen ev, leisure, bazen iş, mezbaha, reel yaşam, bazen iç içe her ikisi birden olarak gösterilmektedir. Bu tür modernizmin farklı bir modernizm olduğu açıktır. Wood 1976. 12. İsa tasviri bir ikondur. Orta çağın İsa resim ve heykellerinde o sıralar İsa yoksullardan yana göründüğünden zayıf, naif bir İsa ikonu görürüz. Rönesans'la İsa gürbüzleşir, sağlıklaşır bu ikonlarda. Sonra 19. yüzyıla kadar gene mazlum ve zayıftır. 19. yüzyıl sonlarına itibaren ise maskülen bir görünüm kazanır. Aynı şekilde 19. yüzyılın başında egemen tarafın hegemonyasını benimsetmek, henüz yeterince yitirilmeyen liberal felsefenin eşitlik, sevgi, kardeşlik gibi değerleri nedeniyle gücünü sürdürdüğü için edebiyatta bu iş, hegemonik ideolojinin benimsetilmesi işi, sentimental bir anlatımla yapılıyordu ve bu yetiyordu. 20. yüzyıl başlarına doğru ise toplumsal farklılıkların artması, ekonomik düzeyin verimliliğinin artması ile sağlanan göreli refah artışı aracılığı ile hissedilmez kılındığı için, ayrıca dikey hareketlilik o sıralar canlandığı için, naturalizm, realizm ve bunun ile egemenlerin bu konumu daha çıplak bir dille akıllaştırmakta. Buna karşılık bağımlı konumdaki sınıf ve tabakalarda bu durumu benimsemenin sebep olduğu güçlükleri dengeleyecek şiddet, korku, gerilim edebiyatı da yeni boyutlar kazanmaktadır. Düzenin gün ışığındaki fosları, yaşamı kendisine uygun yeraltı dünyasını yeniden biçimlendirmektedir. Bunun da yetmediği yerde siyasal düzeye ait olan şiddet kullanımına başvurulmaktadır. 13. Statü without substance deniyor. 14. Örneğin birçok TV dizisinde tarihsel kişiler bugünün insanların değerlerine, inançlarına, tutkularına sahip kişiler olarak gösterilmektedir. Çoğu kez tarihsel olaylar kendi gerçekliklerinden alabildiğini uzaklaştırılmakta, öykülere gerçekte var olmayan karakterler katılmakta, mekan kişiler, tutkular, ibretler bugünün insanı için, onun real yaşamı için yeniden düzenlenmektedir. Kimi zaman daha da aşırı örnekler görülmektedir. Entebbe baskınından sonra tıpkı Mısır'da piramitlerin yanındaki köylerden turistlerin taklit tarihi objeler satın alması gibi hiçbir denetime başvurulmadan yalan yanlış tanıklık öyküleri satın alınarak ısmarlama senaryolar ile tarih tizleri yapılmaktadır ve bunun gibi. 15. Daniel Bell gibi 1950 öncelerinin solcularından olup da 1950'lerin ilk yıllarını da solculuktan sosyal bilimciliğe geçtiklerini söyleyenler günümüzün yeni muhafazakarları olarak bu duruma fazlasıyla üzülüyor. Bell'e göre kapitalizmin geleceği için en büyük tehlike içinde beliren kültürel çelişkidir. Bu çelişki ise çalışmanın etiksiyle çalışma dışı hayatın etiksinin birbirinden ayrılması, bugünün kapitalist sanayi toplumlarının insanı gündüz disiplini, gece sefa düşkünü yapması, tüketim ve haz düşkünlüğünün sistemin verimliliğini ortadan kaldıracak bir yöne sapması ve bunun gibidir. Kaynaklar: Adorno, Theodore W. Prism, İngilizce çevirisi Samuel ve Sherry Weber, London, Neville Spearman 1967, The Stars Down to Earth, Telos 6, Bahar 1974, Anderson Quentin, Property and Vision in 9th Century America, The Virginia Quarterly Review, 54-3, yaz 1978, SS 399-410, Bell Daniel, The End of Ideology, On the Excursion of Political Ideas in the 50s, Illusions of the Free Press, 1960, Bell Daniel, Modernism and Capitalism, Partisan Review, 45-2, 1978, 206-222, Benjamin Walter Baudelaire, A Lyric Poet in the Era of High Capitalism, İngilizce çeviri, Harrison ve Quentin Hoare, London, New Left Books, 1973. Bennett, Spencer C., Chris Eikens and the Mass Media, Marshall Fishwick ve Ray B. Brown, Icons of Popular Culture, Bowling Green, Ohio, Bowling Green University, Popular Press, 1970, sayfa 3-8. Berger, Peter, Thomas Luckman, The Social Construction of Reality, Garden City, New York, Doubleday, 1966. Cooper Lee, The Image of the Outsider in Contemporary Lyrics, Journal of Popular Culture, 12-1-1978, sayfa 168-78. Douglas N., The Feminization of American Culture, New York, Alfred A. Knopp, 1977. Fox Williams, William W. Filiber, Television Viewing and the Perception of Affluence, The Sociological Quarterly, 19 Kış 1978, sayfa 103-112. Jill Bourne Craig, Pop Iconology, Looking at the Cock Bottle, Marshall Fishbeck ve Ray B. Brown, It's Icons of Popular Culture, Bowling Green, Ohio, Bowling Green University Press, 1977, sayfa 103-28. Goldner Alvin, The Dialectic of Ideology and Technology, New York, Seberti, 1976, Gramsci Antonio, çeviri Adnan Cemgil, Felsefe ve Politika Sorunları, İstanbul, Payel Yayın Evi, 1975. Ve Kreisman, H.C. Sharon S. Mayos, The Social Construction of Unreality, The Real American Dilemma, Dialectical Anthropology, 2 Şubat 1977, sayfa 57-67. Siyasal Bilgiler Fakültesi, BYYO, yıllık 1977-1978. Kültür, tarih, tarihsizleşme, trajik olanı fark edebilme ve özgürleşim. Hiç bitmeyen tarih merakım. Tarih merakım babaannemin annesiyle başlar. Fernand Braudel'e, Osman Turan Bey'e, Marx'ın inanılmaz güzellikteki 18 Brumeyr'ine kadar gelir. 10 binlerin dönüşünü, Rusyalar tarihini, Eberhard'ın Çin tarihini, J.J. A. Moody'nin A Study of Metaphor'unu, Anne Douglas'ın The Feminization of American Culture'ını, Darko Söven'in Semantics of Science Fiction'ını, Fritz M. Heiselheim'in An Ancient Economic History'sini, M. Şükrü Hanioğlu'nun Türk aydınının patrimonyal olduğunu söylediği Doktor Abdullah Cevdet ve dönemini, Mete Tunçay'ın Menemen olaylarının zanlılarının yargılanmasını ve sonuçta asılanların kaçışın, Ali kaçışın, Hüseyin Kaçı'nın Mustafa ya da Ahmet olduğunu satır arasında söyleyiverdiği tek parti dönemine ilişkin çalışmasını, Margaret Yorkener'ın Hadrianus'un anılarını, Aristo'nun politikasını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı moda tarihini, Ahmet Hamdi Bey'in bütün yazdıklarını ve nicelerini hep bu tarih merakımdan okudum. Doğan Avcıoğlu'nu, Fahir Armaoğlu'nu, Şemsettin Günaltay'ı, Kemal Tahir'i, hatta Dersaadet'te sabah ezanları ile Atilla İlhan'ı da. Tarih merakım babaannemin annesiyle başladı demiştim. Babaannemin annesi Plevne'yi, Gülcemal vapurunu, Tuna'ya kadar at arabasıyla kaçışlarını, İstanbul'da Sirkeci'de ya da Yeni Cami önlerinde kurulan muhacir kamplarını anlatırdı. Adapazarı'na yerleştirildiklerinde kendilerine verilen 6 ekmek fırını olan taş evi bırakıp kızanları sıtmadan kurtarmak için kör dedemin bizim sülalenin bütün erkeklerini kasabanın civarındaki dağlara tepelere gönderip kızılcık yetişen ve şimale kapalı tepeler bulmalarını istediğini de. Bunları bana sülalenden oluşan Damlık, Ferizli, Söğütlü, Bağra, Aralık, Tersiyeri köylerinden birinde değil, onun torunu benim babam Akmeşe, Eytam Okulu'nda İstiklal Savaşı'ndan sonraki yıllarda okuyup Gazi Terbiye'de Bombacı Vedat Bey'in ve Nurullah Ataç Bey'in derslerinden sonra iyi bir matematik öğretmeni olarak geldi ya da pazarındaki deprem evlerinden kalma küçücük memur evlerinde anlatırdı. Tarihe merak sarmamda babaannemin annesinden sonra beni dizine yatırıp başımı okşarken oğul oğlu diyen babaannemin de etkisi oldu ve onun kocaları savaşlardan dönememiş kız kardeşleri Kamile tetem ile Veliye teteminde. Onlardan dinlediklerimde Yemen, Çanakkale, Kanal, Boğaz, Sarıkamış'ın adı geçerdi. Babamın babasının, babaannemin ilk kocasının savaş yüzü bile göremeden Anadolu Kavağı'ndaki askeri birliğin ihtiyacını karşılamak için odun kömürü yaparken zehirlenerek öldüğünü duyduğumda çok üzülmüştüm. Kör dedemin çok sevdiği kas sürülerini karşı yamaçtan ateş açarak teker teker öldüren Rum çetelerini de babaannem anlatmıştı. Babaannem anlattıklarını dinlerken benden tek bir şey isterdi. Sedire uzanıp dizlerine yattığımda ayaklarımı dolaba doğru uzatmamamı. O tarafta memur evleri mezarlığın üstüne yapıldığı için Rum ölülerinin mezarlarının olduğunu söylerdi. Veliye tetem, Kamile tetem de savaşı, çetecileri, gey ve boğazından dayılarımın nasıl kurtulduğunu, Gürgen korusunda günlerce çeteciler yakalamasın diye nasıl saklandıklarını anlatırdı. Babaannemin annesinin, babaannemin tetelerimin anlattıklarından ve bir de çocukluğumun Sierra Marka radyosundan akşam yemekleri sırasında dinlediğimiz Feridun Fazıl Tülbentçi'nin Kahramanlar Geçiyor'undan sözel tarihi öğrendikten sonra yazılı tarihe babamla başladım. Babam, Feridun Fazıl Tülbentçi'nin Yavuz Sultan Selim ağlıyor, Barbaros Hayrettin geliyor ve Osman oğullarını okutturdu bana yüksek sesle. Bunları akşam yemeklerinden sonra okuturdu. Babaannemin annesi ve babaannem erik ağacına bakan pencerenin önündeki sedirde otururlar, gözlerini yumarak dinlerlerdi ben bu kitapları yüksek sesle okurken. Bu tarih merakım yaşadığım kasabada öylesine bilinen bir şeydi ki benden 5 yaş küçük erkek kardeşimle birlikte sünnet olduğumda babamın arkadaşı olan öğretmenler benim derslerimin iyi oluşunu yakından izleyen komşularımız ve beni çok seven Doktor Ahmet Baytur sünnet hediyesi olarak bütün bir Feridun Fazıl Tülbentçi külliyatının ciltlisini almışlardı. Doktor Ahmet Baytur bir de Ziya Gökalp'in Türkiye Doğrusunu almıştı. Pastırmanın Orta Asya steplerinde at koşturan atalarımız tarafından icat edildiğini bu kitaptan öğrendim. Ortaokulda ve lisede okuduğum tarih derslerinin tarih bilgime değişik şeyler katmasa da bilgimi pekiştirdiğini söyleyebilirim. Ortaokulda ve lisede tarihten hazırlıklı geldiğim için bu dersten hiç kopya bile çekmediğimi hatırlıyorum. Tarih bilgimin Plevne Savaşı'ndan önceki dönemlerle ilgili olanlarının derinleşmesi ise Cevat Şakir Bey'in yazdığı Anadolu tarihine ilişkin kitaplarla oldu. Anadolu'da yaşayan ve dilleri Hint-Avrupa kökenli olmayan ve Sami kökenli de olmayan bütün eski kavimlerin ve bu kavimlerden çıkmış büyük matematikçilerin Türk olduğunu Cevat Şakir Bey'in kitaplarından öğrendim. Anaerkil Likyalıların ataerkil Greklerden daha uygar olduklarını da Cevat Şakir Bey'den öğrendim. Bu öğrendiklerimi çok sonraları Cumhuriyet'in 50. kuruluş yıldönümünde devlet konuğu olarak ülkemize gelen İngiliz Antik Çağ Anadolu Tarihi profesörleriyle Bafa Gölü kıyısındaki Heraklia'da batan Mindos güneşini seyrederken, Gümüşlük'te ve son olarak da Rumeli Hisarı'ndan Anadolu Hisarı'nı seyrederken kesiksiz 12 gün süren tarih tartışmalarından itibaren değiştirmeye başladım. Anaerkillik ve ataerkilliği uygarlaşma sürecindeki yerleri açısından tam olarak öğrenebilmem ise Lewis Henry Morgan'ı çevirdiğim ve bu çevirimin yayımlanmasından önce 3 yıl boyunca 4 ayrı yayın evi için yaptığım redaksiyon sırasında gerçekleşti. Cevat Şakir Bey'in kitaplarından ayrıldıktan sonra Tercüman Gazetesi'nin yayımladığı Osmanlı Tarihi ile ya da Eski İstanbul'la ilgili kitaplara merak sardım. 19. yüzyıl ortalarında İstanbul'daki İngiltere Büyükelçiliğinde görevli bir İngiliz memurunun kızının güncelerinden bile çok şeyler öğrendim. Boğazın kıyısındaki konakları yanan bu İngiliz memurunun evini kurtarmaya gelen uzak semtlerin tulumbacılarının konağı yangından kurtarırken kilerdeki kuru fasulye ve pirinç çuvallarını ganimet olarak aldıklarını, fakat salondaki çok kıymetli yağlı boya resimleri almaya akıl edemediklerini bu İngiliz kızının güncesinde okudum. Bu olayı kültür tarihimiz açısından arkadaşlarımla kaç kez tartışmıştık. Bütün bu tarih merakım sayesinde öğrendiklerimden kuşku duymam, İngiliz şairçisi Arnold Toynbee'nin Stanford Üniversitesi'ndeki derslerini aldığım sıralarda olmuştu. O yıllarda bu kuşkumu çabuk atlatmıştım. Finlandiyalılarla Macarlarla akrabalığımızın 15 bin yıl öncelere gittiğini ve bu akrabalığa dayanarak Finlilerin Türk olduğunu söyleyemeyeceğimizi şimdi fazla trajik bir olay saymadan bunu kabul edebiliyorum.